Ayrım 41, sayfa 361, 32. bölüm. Gazeteye dönerken yol boyunca Nejat'ın söylediklerini düşündüm. Müfit'in anlattıklarıyla benzeşiyordu. Her ikisi de bir zamanlar ülkücü olsa bile bugün doğanın hiçbir ideale, hiçbir inanca bağlı olmayan, anında güçlülerin dümen suyuna girmeye hazır, kendisi için çalışan, yetenekli bir terörist olarak tanımlıyordu. Gerçi Nejat eski ülküdaşının ölmediğini yetenekli bir terörist olarak tanıtıyordu. Gerçi Nejat eski ülküdaşının ölmediğini, bütün yaşananların onun düzenlediği bir komplo olduğunu iddia etmemişti ama anlattıkları harfi harfine Müfit'in görüşlerini destekler nitelikteydi. Yoksa Nejat'ı bana yollayan Müfit miydi? Beni yanlış yönlendirmek, söylediklerini bir başka kanaldan doğrulatmak için mi bana bu adamı yollamıştı? Bunu yapabilir miydi? Neden yapmasın? Adam istihbaratçı. Onlarda bu tür oyunlar çok olur. Son günlerde yaşadıklarımdan sonra artık en akla gelmeyecek olasılıkların bile gerçek olabileceğine inanmaya başlamıştım. Üstelik geçmişte yaşanan bir ortaklık günümüzde niye tekrarlanmasındı? Bu ülkede güvenlik güçleri son 30 yıldır hep ülkücülere yakın durmamış mıydı? Onları bir tür yedek güç olarak görmemişler miydi? Şu anda da pekala işbirliği içinde bulunabilirlerdi. Ama biraz düşününce Müfit ile Nejat'ın söyledikleri arasındaki farklılıkları bulmaya başladım. İlk çelişki Müfit'in Doğan'ı hapisten kaçıranların ülkücüler olduğunu söylemesiydi. Anımsadığım kadarıyla konuşmasında da ülkücüleri alttan alta küçümseyen, yeterince profesyonel bulmayan bir hava vardı. Nejat ise Doğan'ın kaçırılma işini karanlık güçlerin gerçekleştirdiğine, bir anlamda bu eylemi derin devletin yaptığına inanıyordu. Geçmişte sol muhalefete karşı girişilen mücadelenin kontrollerinden çıkmasından rahatsız olduğunu, kendilerine haksızlık yapıldığını da söylemekten çekinmiyordu. Bu durumda Nejat'ı Müfit'in yolladığını düşünmek pek mantıklı değildi. O halde Doğan'ın lakabının binbaşı olduğunu söylerken hiçbir art niyeti yoktu. Sadece bir gerçeği anlatıyordu. Ama bu gerçek benim için çok önemliydi. Çünkü Müfit'in siyah BMW'de yanan adamın Doğan olmadığı tezini destekliyordu. Dünden beri, yani Yalvaç ile Güngör'ün öldürülmesi ve haberin basın organları da yer almasından sonra tehdit telefonlarının da kesilmiş olduğunu göz önünde bulundurursak, hayır. Üvey kardeşim hakkında bu kadar kolay karar vermemeliydim. Belki kardeşim hakkında en doğrusu şu DNA testinin sonuçları gelinceye kadar bu konuyu hiç düşünmemek. Ama nasıl düşünmezsin? Nusret Kıvılcım işin takibini istiyor. Üstelik ben haberi bıraksam bile artık olaylar beni bırakmıyor. Baksana Nejat'a anında gelip buldu bizi. Hayır. Üvey kardeşim hakkında bu kadar kolay karar vermemeliydim. Belki de en doğrusu şu DNA testlerinin sonucunu gelinceye kadar konuyu hiç düşünmemek. Ama nasıl düşünmezsin? Nusret Kıvılcım işin takibini istiyor. Üstelik ben haberi bıraksam bile artık olaylar beni bırakmıyor. Baksana Nejat'a anında gelip buldu bizi. Ne diyorsun bu işe diyerek yan koltukta oturan Erol'a döndüm. Ne istiyor bu herifler bizden? Adamlar korkuyor diye açıkladı Erol. Aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık. Doğan ülkücü camiada özellikle de dış... Ne diyorsun bu işe? Diyerek yan koltukta oturan Erol'a döndüm. Ne istiyor bu herifler bizden? Adamlar korkuyor diye açıkladı Erol. Aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık. Doğan ülkücü camiada özellikle de vurduya kırdıya düşkün olan tabanlarında sevilen biri. Ama yasa dışı işlere bulaştığı da bir gerçek. Doğan hakkında olumsuz açıklamalar yapsalar tabanlarındaki insanları ürkütecekler. Doğan'dan yana tavır koysalar bu kez de yasayı karşılarına alacaklar. Partilerinin meşruiyeti tartışılır olacak. Eski imajlarını değiştirmeye çalıştıkları böyle bir dönemde adlarının Doğan'la yan yana geçmesi onlar için olumsuz puan. Bu yüzden bizim aracılığımızda Doğan'ın kendilerinden olmadığını duyurmak istiyorlar. Öte yandan şöyle bir gerçek de var. Bu işin külfetini de bu adamlar çekmiş. Bir sefası varsa bunu da onlar sürecek. Doğan bir noktada kaymış. Tamam, hepsi aynı orijinli. Ama Doğan başka merkezlerin çekim alanına girmiş. Şimdi karanlık biri çıkıp ben ülkücüyüm falan deyince kabul edemiyorlar. Bunu söyleyecek cesaretleri de yok. İki arada bir derede kalıyorlar. İyi de Erol'cum, bu bizi ilgilendirmez. Gerçek değilse onu yazacağız. Doğan ülkücü olmasaydı bu işlere bulaşır mıydı? Haklısın. Büyük olasılıkla bulaşmazdı. Bence de Doğan'a eski ülkücü dememizde bir yanlışlık yok. Erol cümlesini bitirmeden cep telefonum çalmaya başladı. Arabayı sağ şeride çekerek yavaşladım. Cebimden telefonu çıkardım. Ekranda Umut yazıyordu. Alo Umut, bir şey mi oldu? Yok yok baba, bir şey olmadı dedi. Kaygılanma. Biz Fransa'ya gitmeye karar verdik. Onu söyleyeyim dedim. Ressamın da onlarla birlikte gideceğini bilmeme rağmen üzerimden büyük büyük kalkmış gibi rahatladım. Çok sevindim oğlum. Bence doğru yapıyorsunuz. Yolculuk ne zaman? Vizeyi alır almaz yola çıkacağız. Vize almak ne kadar sürer acaba? Bugün başvuracağız. Biz şu anda Ethem amcanın ofisindeyiz. Konsoloslukta tanıdıkları varmış. Ethem amca adamlarla konuştu. En kısa sürede veririz dediler. Mükemmel diye mırıldandım. Ne kadar çabuk giderseniz o kadar iyi. Sen de gelseydin be baba. Bu konuyu konuşmuştuk dedim uzlaşmaz bir tavırla. Kendine dikkat edeceksin ama. Tamam söz, dikkat ederim. Annemin de Ethem amcanın da selamları var. Herif iyice cesaretlenmiş, artık selam da yolluyordu bize. Canı sağ olsun, yollasın bakalım. Sen de onlara söyle diyerek kapattım. Sizinkiler bir yere mi gidiyor diye sordu Erol. Fransa'ya dedim yeniden gaza dokunurken. Olaylar yatışana kadar ortalıkta görünmemelerine fayda var. Bence boşa kaygılanıyorsun dedi. Umursamaz görünüyordu. Fırtına geçti. Biz de daha derine inemeyiz zaten. Yani şu binbaşı denen adamı bulamaz mıyız diyorsun? Söylediğinin doğruluğundan emin. Neredeyse kayıtsız bir tavırla mırıldandı. Bulamayız. Nusret öyle demiyor ama. Demez tabii. Bir damar bulmuş sonuna kadar kullanacak. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Olayı kaşıyacağız. Bu da herifleri korkutacak. Bir süre sessiz kalacaklar. Belki de yukarıdakiler onları tümüyle tasfiye edecek. Çünkü batılılar böyle görüntülerle karşılaşmak istemiyor artık. Bizimkiler de batılıları hoş tutmak istiyor. Bu nedenle artık çete lafı duymak, bu işlere bulaşmış asker, polis, istihbaratçı görmek istemiyorlar. Biz onların bu isteğini biraz daha güçlendirmiş olacağız. Yaptığımız işi küçümsenecek gibi değil ama bu olayın üzerindeki karanlık örtüyü çekip alacağımızı, olanı biteni ayrıntılarıyla ortaya çıkaracağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun derim. Biz farkında değiliz ama birileri yollarımızı çoktan kesmiştir bile. Daha yukarısına tırmanamayacağız. Bunları söylerken karamsar bir havası yoktu Erol'un. Tespitleri son derece gerçekçiydi. Ona aynen katılıyordum. Ona aynen katılıyordum. Bir de bize yönelik tehlikenin sona ermiş olduğuna inanabilseydim sorun kalmayacaktı. Ama bu oyunun senaryosunu yazanlar ya bizim için trajik bir son kaleme almışlarsa? İşte bu düşünceyi kafamdan atamıyordum. Gerçi koruma verilmesi ve tehdit telefonlarının sona ermesiyle biraz rahatlamıştım ama asla kendimi güven içinde hissetmiyordum. Gazeteye döndüğümüzde masanın üzerine Nusret Kıvılcım'ın notunu buldum. Arif'le ilgili bir makale yazar mısın? Yarına yetişmesi lazım diyordu. Haklıydı. Cenazesine gidememiş bile olsam, Arif'in en yakın arkadaşı bendim. Kuşkusuz birçok meslektaşı Arif hakkında yazacaktı ama onu uğurlayan yazıyı ben kaleme almalıydım. Çünkü onun hakkında yazacak gazeteciler arasında günün hangi saati olursa olsun telefonu açıp yüzüne küfredebilen, küçük ayak oyunlarını hiç çekinmeden açığa vuran, çoğu başarısızlıkla biten çapkınlık öykülerini zaman zaman sıkılsam da sonuna kadar dinleyen, bu kırkını çoktan devirmiş adamın bal rengi gözlerinin içinde kurnaz olduğunu sanan o saf çocuğu görebilen tek kişi bendim. Sanki Arif'in tabutunu taşırmış gibi ağır bir ruh haliyle oturdum bilgisayarın karşısına. Ama elim bir türlü tuşlara gitmiyordu. Oysa Arif'i boşandığı eşlerinden, kızı Filiz'den, değiştirdiği patronlarından çok daha iyi tanıyordum. Ama yazıya nasıl başlayacağıma bir türlü karar veremiyordum. O büyük bir gazeteci, iyi bir arkadaş, iyi bir babaydı gibi hamasi sözcükler kullanmak Arif hakkındaki duygularıma saygısızlık olurdu. Arif hiç de yetenekli bir gazeteci değildi. Kelimenin tam anlamıyla vasat biriydi. Ne habercilikte büyük başarılar yakalamıştı, ne de bir gazeteyi sıfırdan alıp zirveye çıkarmıştı. Buna rağmen camiada herkes onu başarılı biri olarak görürdü. Çünkü doğru insanlarla ilişki kurmuştu. Tatlı dilliydi, girişkendi. Onun başarısının sırrı zekasından, gazetecilik sezgisinden, iyi yazmasından çok İşte bu niteliklerinde gizliydi. Biliyorum, duygudan, övgüden yoksun sözler bunlar. Dahası ölen bir arkadaşın ardından edilecek laflar hiç değil. Ama ne yazık ki gerçek. Berbat evlilikler yaşamıştı Arif. Kadınlarını aldatmıştı. Daha da kötüsü onlara saygısızlık etmekten çekinmemişti. En çok kızı Filiz'i severdi. Hayatta yaptığım tek doğru iş Filiz'in dünyaya gelmesine neden olmamdır derdi. Bu büyük sevgiye rağmen kızına karşı bile sorumluluklarını yerine getirmezdi. Bazen ihmalkarlıktan, bazen dalgınlıktan bir arkadaşına, bir bara, hatta bazen bir kadına takılıp kızını unuttuğu çok olmuştu. Üstelik son yıllarda Arif'in daha hırslı bir insan olmaya başladığını gözlemliyordum. Medya dünyasında yaşananlar, mesleki değerlerin hızla değişmeye başlaması onun gözünü korkutmuştu. İyi bir konumda bulunmasına rağmen içten içe kendini duyduğu güvensizlik onu gereksiz bir ataklığa sürüklüyordu. Önemli işler yaparak yerini sağlamlaştırma kaygısına kapılmasına neden oluyordu. Aslında onun sonunu hazırlayan da bu olmuştu. Treni kaçırmanın verdiği telaşla yıllardır yapamadığını yapmak istemiş, sıkı haberciliğe soyunmuş, geç kalan bu hırsını da canıyla ödemişti. Evet, durun. Tam olarak buydu. Ama çok önemli başka bir olgu daha vardı. O da bütün olumsuzluklarına rağmen Arif'in benim arkadaşım olmasıydı. Arkadaşlık açıklanması zor bir ilişkidir. İyi arkadaşlıktan söz ediyorum ama sahte olmayanından, yalansızından. Duygularla, alışkanlıklarla, masumiyetle ilgili bir şey gibi geliyor arkadaşlık bana. Nitelikleri iyi diye bir insanı arkadaş olarak seçemezsiniz. Her zaman kazançlı çıkabileceğiniz bir alışveriş değildir arkadaşlık. Öyle arkadaşlıklar vardır ki devam etmesi için belki sürekli kaybetmeniz gerekir. Bu kaybedişin verdiği anlam bazen kazanacaklarınızdan daha doyurucu olabilir. Davranış bilimciler ne derse desin, bence arkadaşlık, uygun sözcüğü bulmakta zorlanıyorum. Bence arkadaşlık sadece arkadaşlıktır. Birini görmek size iyi geliyorsa, onu dinlemekten, onu anlamaktan, anlatmaktan hoşlanıyorsanız, çirkinliği, aptallıkları onu küçümsemenize yol açmıyorsa, güzelliği, zekası bir parça sizi kıskandırsa da gurur duymanızı sağlıyorsa, onunla abuk sabuk konular hakkında bile sohbet etmek sizi rahatlatıyorsa, onu arama gereği duyuyorsanız, onu düşündüğünüzde yüzünüze rahat, geniş bir gülümseme yayılıyorsa sorun kalmamıştır. O kişi arkadaşınızdır. Onun zeki, aptal, iyi, yetenekli, kötü, zalim, kaba, nazik, güzel, çirkin, ünlü olmasının hiçbir önemi yoktur. Arkadaşlık bütün bu niteliklerin üstündedir çünkü. Yeter ki masumiyet yok olmasın. Evet, bu meselede masumiyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlık iki kişinin birbirini etkileyerek çocuklaşabilme yeteneğidir. Arif benim için öyle biriydi. Yeri gelmiş birbirimize küçük kazıklar atmış, yeri gelmiş destek olmuş, dert yanmış, küsmüş, sırlarımızı paylaşmıştık. Yukarıda sıraladığım nedenler yüzünden düşündüklerimi yansıtacak sözcükler değil, Arif'i yüceltecek tanımlar seçtim makalemi yazarken. Hayır, yalan yanlış abartılı cümleler kullanmadım. Onun her zaman iyi bir gazeteci olmak istediğini yazdım. Dostluğumu, sabrını, şaşkınlık duyabilme yeteneğini, bir boşanma uzmanı olmasını, kadınlara olan ilgisini, kızına duyduğu sevgiyi, birlikte rakı içmenin keyfini, yağmurlu havalarda açık tribünde futbol maçı izlemenin heyecanını, kızdığı anlarda konuşmakta zorluk çekmesini, gece yarısı bana telefon açıp o gün barda öğrendiği fıkrayı hevesle anlatmasını yazdım. Başka bir ülkede olsa bile gazeteci olarak Arif'in büyük olasılıkla daha uzun ömür sürdürebileceğini ama bu kadar renkli, bu kadar heyecanlı bir yaşama sahip olamayacağını anlattım. Genç sayılacak bir yaşta ölmüş olmasına rağmen arkadaşımın çok da anlamsız bir ömür sürmediğini ekleyerek noktaladım yazımı. Düzeltmeler için yeniden okurken Erol kapıdan başını uzattı. Televizyonda Arif'in cenazesini gösteriyorlar dedi. Yazıyı bırakıp salonda televizyonun başına toplanmış meslektaşlarımın yanına koştum. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın yaptığı konuşmayı gösteriyordu televizyon. Hepimizin saygı duyduğu kır saçlı abimiz yüzünde derin bir öfke, her gazeteci öldürüldüğünde duymaya alışık olduğumuz sözleri çaresizlik içinde yineliyordu. Ardından Arif'in tabutu göründü ekranda. Büyük bir kalabalık vardı. Yine de tabutun arkasında Filiz'i, annesi Bilge'yi seçmeyi başardım. Filiz ağlamıyordu ama sanki bir robotmuş gibi duygusuz gözlerle süzüyordu çevresini. Zavallıcık hala şoku atlatamamıştı. Yanında cenaze sahibiymiş gibi yüzlerinde kederli bir vakarla dikilen Şekip İnce ile Bahri Narman çarptı gözüme. Neden orada değildim diye derin bir acı duydum. Sonra olsam ne olacak diye düşündüm. Filiz beni görünce kederi sona mı erecekti? Anlamı yitirmiş gibi bakan gözlerine canlılık mı gelecekti? Arif'in tabutunun arkasından yürüsem Şekip İnce ile Bahri Narman utanacaklar mıydı? Ekrandaki görüntü değişmişti. Televizyonun başından ayrılmak üzereydim ki kadın spiker öldürülen iki polisten söz etmeye başladı. Evet, Arif'in ardından Yalvaç ve Güngör'ün cenaze törenlerini veriyorlardı. İzlemeyi sürdürdüm. Emniyet binasının önünde bayrağı sarılı iki tabut gördüm. Emniyet müdürü değil ama bir yetkili kısa bir konuşma yaptı. Spiker, haberin ayrıntılarını okurken, "Resmi tören yapıyorlar" diye söylendim. "Ne yapacaklardı?" dedi Erol. Benim kadar şaşırmış görünmüyordu. Bu adamlar suçlu değil mi? Bizce öyle. Kimlerinin gözündeyse onlar kahraman. Sinirimden gülmeye başladım. Bir de Mifit, "Emniyeti çetelerden temizlemeye çalışıyoruz" demişti. İzzet de kirli polisleri ortaya çıkardığımız için bana teşekkür etmişti. Şu işe bak, kirli polisler için resmi tören yapılıyor. Ekrana daha fazla bakmak gelmedi içimden. Erol'la odaya doğru yürümeye başladık. "Neden bu kadar şaşırıyorsun anlamıyorum," dedi Erol. "Unuttun mu, burası Türkiye. Burada işler böyle yürüyor. İyi niyetli birkaç polis şefinin durumu düzeltmeye yönelik girişimleriyle ne sonuç alınabilir ki? Yılların alışkanlıkları bir günde değişmez. Büyük bir reform gerekli. Bunu yapmaya da kimsenin niyeti yok. Ne niyeti var ne de gücü var." Az önce Arif hakkında o yazıyı yazmamış olsaydım, cenazesinde tabutunu, kızının yüzünü görmemiş olsaydım bu kadar kızmayabilirdim. Ama suçlu polislere resmi tören yapılması, tabutlarının bayrağa sarılması gücüme gitmişti. "Ama olmalı," diye çıkıştım Erol'a. "Bir şeyler değişmeli artık." "Bana ne kızıyorsun ya?" dedi Erol. "O zaman aç telefonu, Müfit'e sor. Neden böyle oluyor diye. Hem Selahattin amcaoğlunun durumunu da öğrenirsin. Yoğun bakımdan çıktıysa Nusret onunla bir röportaj yapmamızı istiyor." Belki biraz düşünsem vazgeçerdim ama yapmadım. Odaya girer girmez Müfit'in telefonunu tuşladım. "Büyük bir reform gerekli. Bunu yapmaya da kimsenin ne niyeti ne de gücü var. Az önce Arif hakkında o yazıyı yazmamış olsaydım, cenazesinde tabutunu, kızının yüzünü görmemiş olsaydım bu kadar kızmayabilirdim. Ama suçlu polislere resmi tören yapılması, tabutlarının bayrağa sarılması gücüme gitmişti." "Ama olmalı," diye çıkıştım Erol'a. "Bir şeyler değişmeli artık." "Bana ne kızıyorsun ya?" dedi Erol. "O zaman aç telefonu Müfit'e sor. Neden böyle oluyor diye. Hem Selahattin amcaoğlunun durumunu da öğrenirsin. Yoğun bakımdan çıktıysa Nusret onunla bir röportaj yapmamızı istiyor." Belki biraz düşünsem vazgeçerdim ama yapmadım. Odaya girer girmez Müfit'in telefonunu tuşladım. Yorgun bir alo sesiyle açtı Müfit telefonu. "Merhaba Müfit," dedim. "Oo, merhaba Adnan." Halatı sorup konuşmayı uzatmasına engel olmak için "aslında seni bulamayacağımı düşünüyordum," dedim. "Niye canım, buradayım işte. Cenazeden dönmemişsindir diye düşündüm." Sesimin manidar tonu onu düşünmeye yöneltmişti. Kısa bir duraksamadan sonra "Hangi cenazeden?" diye sordu. "Hangisinden olacak? Kahraman meslektaşlarınızın cenaze töreninden söz ediyorum." "Ben o törene gitmedim." Sesinden canının sıkılmaya başladığı anlaşılıyordu. "Ama yetkililer oradaydı." "Bak Adnan," dedi. Sesi sert ve kendine güven doluydu. Yalvaç ile Güngör'ün suçlu olduğu henüz kanıtlanmadı. Bu ülkedeki herkes gibi polisler de suçları kanıtlanıncaya kadar masumdur. "Öyle mi?" dedim. "Ama dün onların kirli polis olduğuna inanmıştın. Şimdi masum olduklarını mı söylüyorsun?" "Olduklarını değil, olabileceklerini," diye düzeltti. "Olay henüz çözülmedi. Evde ele geçirdiğimiz silahların, belgelerin üzerinde Yalvaç ile Güngör'ün parmak izlerini buluncaya kadar onları suçlayamayız. Bunun onların polis olmasıyla ilgisi yok. Suçları kanıtlanıncaya kadar onlara suçlu muamelesi yapamayız." Belki biraz düşünsem vazgeçerdim ama yapmadım. Odaya girer girmez Müfit'in telefonunu tuşladım. Yorgun bir alo sesiyle açtı Müfit telefonu. "Merhaba Müfit," dedim. "Oo, merhaba Adnan." Halatır sorup konuşmayı uzatmasına engel olmak için "aslında seni bulamayacağımı düşünüyordum," dedim. "Niye canım, buradayım işte. Cenazeden dönmemişsindir diye düşündüm." Sesinin manidar tonu onu düşünmeye yöneltmişti. Kısa bir duraksamadan sonra "Hangi cenazeden?" diye sordu. "Hangisinden olacak? Kahraman meslektaşlarınızın cenaze töreninden söz ediyorum." "Ben o törene gitmedim." Sesinden canın sıkılmaya başladığı anlaşılıyordu. "Ama yetkililer oradaydı." "Bak Adnan," dedi. Sesi sert ve kendine güven doluydu. Yalvaç ile Güngör'ün suçlu olduğu henüz kanıtlanmadı. Bu ülkedeki herkes gibi polisler de suçları kanıtlanıncaya kadar masumdur. "Öyle mi?" dedim. "Ama dün onların kirli polis olduğuna inanmış görünüyordunuz. Şimdi masum olduklarını mı söylüyorsunuz?" "Olduklarını değil, olabileceklerini," diye düzeltti. "Olay henüz çözülmedi. Evde ele geçirdiğimiz silahların, belgelerin üzerinde Yalvaç ile Güngör'ün parmak izlerini buluncaya kadar onları suçlayamayız. Bunun onların polis olmasıyla ilgisi yok. Suçları kanıtlanıncaya kadar onlara suçlu muamelesi yapamıyoruz. Tamam, suçlu gibi davranmanızı istemiyorum ama resmi törende yapmayabilirdiniz. Oysa bütün televizyon kanallarında törenin görüntüleri var. Bence abartıyorsun. Resmi tören olmuşsa ne olmuş? Diyelim ki resmi tören yapmadık. Yalvaç ile Göngör. Bence abartıyorsun. Tamam. Suçlu gibi davranmanızı istemiyorum ama resmi törende yapmayabilirdiniz. Oysa bütün televizyon kanallarında törenin görüntüleri var. Bence abartıyorsun. Resmi tören olmuşsa ne olmuş? Diyelim ki resmi tören yapmadık. Yalvaç ile Güngör'de masum çıktı. Onlara, ailelerine haksızlık yapmış olmayacak mıydık? Hem bunu emniyet teşkilatındaki arkadaşlara nasıl anlatırdık? Yasanın böyle gerektirdiğini söyleyebilirdiniz. Yasa böyle gerektirmiyor Adnan. Olaya tek taraflı bakma lütfen. Sesi yükselmeye başlamıştı. Sivil vatandaşa bir şey olsa kıyameti koparıyorsunuz. Polisin başına bir iş gelse görevi diye geçiştiriyorsunuz. Bu da yanlış değil mi? Polisin canı yok mu? Onların eşleri çocukları yok mu? Onlar ana baba evladı değil mi? Resmi tören yapıldı da ne oldu? Soluklanmasını fırsat bilip girdim araya. Resmi tören yapılıp yapılmaması umurumda bile değil. Ama o bayrağa sarılı tabutlar, yapılan veda konuşmaları sürmekte olan bir davayı yanlış yönlendirebilir. Nasıl yani dedi sertçe. Yılmadan açıklamamı sürdürdüm. Nasıl olacak? Bütün kanıtları size teslim ettik. Arkadaşlarının ölümünden etkilenen polisler duygusal baskıyla kanıtları karartmaya kalkarsa ne olacak? Kusura bakma ama sen iyice paranoya yaklaştın Andan. Sesi öfkeyle titremeye başlamıştı. Ben o kadar güvence verdim. İzzet Bey'le konuştum. Hala bizden kuşku duyuyorsun. Ne zaman sana işbirliği önersek, yardımcı olmaya kalksak, sen bunun altında bir çapanoğlu arıyorsun. Sana göre emniyetteki her polis potansiyel çeteci. Bu kadar olmaz Adnan. Bize hakaret etmeye ne hakkın var? Ben kimseye hakaret etmiyorum diyebildim güçlükle. Benim de dahil olduğum önemli bir soruşturma için kaygı duyuyorum sadece. Müfit yatışacak gibi değildi. Niye kaygı duyuyorsun kardeşim? Söylediğin her şeyi yaptık. Sana koruma bile verdik. Olay bir anda aydınlanmaz ki. Biraz sabırlı ol, biraz bize güven. Baktım olacak gibi değil. Öfkelenerek bir yere varamayız Müfit dedim. Geri adım atmayı hiç istemiyordum ama bu sözleri söylediğim anda alttan almaya başlamıştım. Başka türlüsü de olanaklı değildi galiba. Ben sana güvenmesem kaygılarımı anlatmazdım. Benim tek derdim bu soruşturmanın gerektiği gibi yürümesi. Müfit'in durulacağı yoktu. Günlerdir alttan almış, bana tahammül göstermişti. Ama son sözlerinin bardağı taşırmıştı anlaşılan. Bizim amacımızın ne olduğunu zannediyorsun diye bağırdı. Biz ne için yırtınıyoruz? Çürük bir polis çıktığı zaman biz sizden daha çok üzülüyoruz. Bu tür insanları aramızdan atmaya çalışıyoruz ama suçlu oldukları kanıtlanmamış insanları da mahkum etmeyi beklemeyin bizden. Bu insafsızlık olur. Haksız yere insanların suçlanmasını ben de istemem diyecek oldum. En iyisi sen atla gel kardeşim. Sana tutanakları göstereyim. O evde neler olduğunu gördün. Hatta fotoğraflarını çektin. Gel bak bir tek sayfa, bir tek mermi eksikse istifa edeceğim. Tamam mı? Bu seni tatmin eder mi? Herif açıktan azarlamaya başlamıştı beni. Bu konuşma bir yere varmayacak Müfit dedim. Böyle devam edersen telefonu kapatmak zorunda kalacağım. Kapatırsan kapat ulan demesini bekliyordum ama telefonu niye kapatıyorsun Adnan dedi. Ben sakinim. Sadece beni anlamanı istiyorum. Ben seni anlamaya çalışıyorum. En yakın arkadaşın öldürüldü. Kendini tehdit altında hissediyorsun. Ailen için endişeleniyorsun. Ama biz de stres altındayız. İki polis vurulmuş. Teşkilat teyakkuzda. Tamam vurulan kişiler suçlu olabilir. Biz de bunu araştırıyoruz zaten ama daha çok üstümüze gelme. Sen iyi bir gazetecisin. Bize yardımcı ol, destek ver. Kötü niyetli insanlar varsa yakalayalım. Aramızdan atalım ama polisi düşman gibi algılama lütfen. Sizin içinizde hiç mi kötü niyetli gazeteci yok? Herkes sütten çıkmış ak kaşık mı? Sizin içinizde. Ama polisi düşman gibi algılama lütfen. Sizin içinizde hiç mi kötü niyetli gazeteci yok? Herkes sütten çıkmış ak kaşık mı? Sustu. Hızlı hızlı soluk alışını duyuyordum. Haksız mıyım kardeşim diye yeniden başladı. Sesi bir perde düştü. Sesi bir perde düşmüştü. Sustu. Hızlı hızlı soluk alışını duyuyordum. Haksız mıyım kardeşim diye yeniden başladı. Sesi bir perde düşmüştü. Ne olur elini vicdanına koy söyle. Görüyorsun işte. Hep birlikte şu çetrefilli işi çözmeye çalışıyoruz. Çözeriz de ama bize güvenin. Biz de size güvenelim. Hepimiz bu ülkenin iyiliği için çalışıyoruz. Niye birbirimize girelim? Haksız mıyım? Haklısın desem olmayacaktı. Haksızsın desem yine olmayacaktı. Konuşma çığırından çıkmış. Herif bir güzel sıçmıştı ağzıma. Bu telefonu niye açtım diye kendi kendime kızıyordum. Aklına kötü şeyler getirme Adnan diye konuşmayı yumuşatarak sürdürüyordu Müfit. Söyleyeceklerini söylemişti. Rahatlamıştı tabii. Bu soruşturma dürüstçe yürüyecek. En küçük bir ayrıntıyı bile atlamayacağız. Atlarsak bizi uyar. Yanlış yaptığımızı söyle. Seni nasıl uyarayım Müfit dedim sinirli sinirli gülerek. Ağzımızı açmaya kalktık bizi bir dövmediğin kaldı. Estağfurullah o ne biçim söz öyle dedi abartılı bir kibarlıkla. Sen benim arkadaşım sayılırsın. Aramızda böyle çirkin bir şey olabilir mi? Eğer seni rencide ettiysem özür dilerim. Ben sadece bizim hassasiyetimizi anlamanı istedim. Ne demek kardeşim? Beni her zaman arayabilir, uyarabilirsin. Ben bundan rahatsız olmam. Evet, yine o tanıdığı Müfit olmuştu. Sadece bu davayla ilgili değil, başka konularda da arayabilirsin. Biz Arif'le çok iyi bir ilişki kurmuştuk. Ama itiraf edeyim, o senin kadar kuşkucu değildi. Sustu. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, seni görmedim ama ben Yalvaç ile Güngör'ün değil, Arif'in cenaze törenindeydim. Belki de cenazeye gitmediğimin farkındaydı. Arkadaşım falan diyorsun ama cenazesine bile gelmedin, hıyar demek istiyordu. Ne düşünürse düşünsün, umurumda bile değildi. Ama bu kadar fırça yedik, bari boşa gitmesin diye. Madem birbirimize yardımcı olacağız dedim. İşi pişkinliğe vurarak. Şu Selahattin'in amcaoğlu Remzi ile görüşmemi sağla bari. Duymadın mı? Dedi sesi buz gibiydi. Dün gece öldü. Ya dedim üzüldüm. Ölmeseydi bir şeyler yapardık dedi telefonu kapatmadan. Az önceki tartışma için alınmak yok tamam mı? Unutma biz aynı taraftayız. Unutmam unutmam diye yineledim. Telefonu kapattığımda Erol puştu karşımda durmuş. Aldın mı ağzının payını dercesine pis pis gülüyordu.